Başucunda Müzik, Kürşat Başar.
Ayrım 36.
Alkışlarla kendime geldim. Nihat hadi çıkalım dedi. Sessizce kaçtık. O akşam bunca zaman sonra canımın yandığı ilk akşam oldu. Hayır, kendimi kötü kadın, ikinci kadın, metres, aşık, kapatma gibi gördüğüm için değil. Bütün bunlar umurumda bile değildi. Öyle söylemek isterlerse söylesinler. İkinci kadın olmanın benim için bir anlamı yoktu. Çünkü ben bir başka kadın olduğunu sanki unutmuştum. Ama işte o gece o kadını gördüm. Ve ilk kez orada, gölgede kalan o kadının da duyguları olduğunu, bir hayatı olduğunu, kim bilir bunca yıl neler yaşadığını, kendine göre bugüne kadar o hayatla mutlu olduğunu hatırladım. Yıllar boyunca sürmüş bir evlilik. Paylaşılmış ne çok şey vardı kim bilir. Ne çok fotoğraf, ne çok anı. Gidilen yerler, yabancı kentler, tanıdık insanlar, herkesin güldüğü fotoğraflar, küçük kızın resimleri. Her nedense bütün o aşk hikayelerinde, filmlerinde gölgede kalan o kadın hep unutulur. Hepimiz birbirini seven iki insanın bir araya gelmesini isteriz. Ve orada birdenbire, hiç beklenmedik bir anda her şeyini kaybeden öteki kadının neler yaşadığıyla ilgilenmeyiz. Hiç konuşmadan eve geldik. Sanki böyle bir şey olmamış, sanki ona rastlamamışız gibi bir daha da o geceden hiç söz etmedik. O gece çok ağladım. Kendi kendime verdiğim sözleri unuttum. Aldığım kararların hepsi aklımdan uçup gitti. Bir an ona kızıyor, sonra buna hakkım olmadığını düşünüyordum. Bana yalan söylemişti. Buna mı kızıyordum? Karısına sürekli yalan söylemiyor muydu? Ertesi gün İstanbul'da bir akşam daveti vardı. Yine yabancı bir lider gelmişti. Herkes eşleriyle katılacaktı. Bunları sonradan öğrendim ama o anda düşünebiliyordum. Peki neden bana söylememişti? Nasıl olsa öğreneceğimi bilmiyor muydu? Bütün hayatımı o cumartesi sabahları için yaşadığımın farkında değil miydi? Benden mi korkmuştu, yoksa artık bütün bunlara aldırış etmiyor muydu? Belki de diyordum, beklenmedik bir anda bir şey çıktı, bana telefonda söylemek istemedi. İçimden onu haklı çıkartabilmek için sürekli bahaneler uydurmaya çalışıyordum. Kendimi onun yerine koyuyordum. Aslında benden zor durumdaydı. Sanki doğruyu söylese ne olacaktı? Gitme mi diyecektim. Bütün bunları çoktan kabullenmemiş miydim? Ankara'da karısıyla her davete gitmiyor muydu? Balolara katılmıyor muydu? Ne safım, zaten aynı evde yaşamıyor muydu? Böyle düşünürken birden yine o karşılaşma anı, o kadınla göz göze gelişimiz, gözlerini çevirmesi, yüzündeki o tuhaf ifade aklıma geliyor ve içimi büyük bir sıkıntı kaplıyordu. Elbette biliyordu. Ama ne düşünüyordu, ne hissediyordu? Neden hiçbir şey yapmamıştı bugüne kadar? Belki de yapmıştı. Belki de evde büyük kavgalar çıkmıştı. Bilmiyordum ki. Ama ikimiz de birbirimizi yok saymıştık o güne kadar. Onunla ilk karşılaşmamızı, bizi tanıştırdığı o balo gecesini hatırlıyordum. Bu ikinci karşılaşma çok farklıydı ama onun da hatırladığını biliyordum. Ya o an gözlerini kaçırmak yerine durup bana bir şey söyleseydi? Bunu düşününce bir anda yerin dibine girip kaybolmak istiyordum. Sabaha kadar uyumadan bunları düşündüm. Sigara üstüne sigara içtim. Gün ışırken dalmışım. O cumartesi başka uyandım. Sakinleşmiştim ama bıkkındım. Bütün bunların geçeceğini, beni yeniden kandıracağını, aslında benim de kanmak istediğimi bilsem bile hiçbir şey dünkü gibi değildi artık. Bazen insan kendisini çıkışsız bir durumda sanırken, yapayalnız hissederken, beklenmedik bir rastlantı onu kurtarır ya, sanki göklerden gönderilmiş gibi ayla çıkıp geldi. Boşuna değil ona, sen benim perimsin, ne zaman bir şey olsa bir yerden çıkıp yetişiyorsun deyişim. Annem bize hala çocukmuşuz gibi zorla öğle yemeği yedirdi. Sonra acele çıkıp bir yere gittik. Ne zamandır haberleşememiştik. Olup biteni bilmek istiyordu. Ona anlattım ama en çok da bir gece öncesini. Bunun böyle olacağını bilmiyor muydun diye sordu. Biliyordum. Üstelik hiç aldırmadığımı sanıyordum ama karşı karşıya gelince, ne bileyim, böyle gözümle görünce allak bullak oldum. Hayatta öyle şeyler var ki dedi. Ne yapacağımızı bilsek de, söylesek de bir işe yaramıyor. Ne demek istediğini anlamamış gibi yüzüne bakınca devam etti. Başından beri biliyorum ki ne söylesem, ne yapsam değişmeyecek. Sen o yelpazeyi aldığın gece de, ikinizi beraber gördüğüm o sabah da çok korktuğum, seni uyarmak istediğim halde bunu anlamıştım. Evet biliyorum dedim. Ben kendimi az mı uyardım sanıyorsun? Az mı çekilmeye kaçmaya çalıştım? Çay fincanını yerine bıraktı. Sonra tam gözlerimin içine bakarak. Beni asıl korkutan bu değil dedi. Kendini unutuyorsun, farkında mısın? Birden hiç düşünmeden yüzüme gelen saçları toplamaya çalıştım. Güldü. Yok, ondan söz etmiyorum dedi. Her zamanki gibi çok güzelsin. Ben bütün zamanını böyle geçirmenden söz ediyorum. Nasıl? Bilmem ki dedi. Bir işe mi girsen, bir şeyler mi yapsan? Hayatımın en güzel yıllarını sonu bilinmez bir maceranın peşinde geçiriyorum, öyle mi diye sordum. Başını sonunu bilmem dedi. Ama çok şey yapabilecekken böyle boş oturman hoşuma gitmiyor. Hem bak aklıma geldi. İstersen sana çevrilecek kitaplar getireyim. Hem bizim işimize yarar hem sen oyalanırsın. İşte şimdi belki birkaç üniversitenin kütüphanesinde tozlu raflardan unutulmuş kitapları çevirmemin nedeni o gün onun söylediği bu sözlerdir. Birdenbire fark ettim ki iyice tembelleşmişim. Neredeyse kitap okumayı bile unutmuşum. Annem bana çocuk gibi davrandığı için evde de hiçbir şey yapmıyorum. Hafta sonlarını beklemekle, gazeteleri dergileri karıştırmakla, kediyle oynamakla günlerim geçip gidiyor. Haklıydı. Sevgili arkadaşım, benim iyilik perim. Pek güvendiğim, aklımın durduğu anlarda koşup yetişen öğretmenim. Ayağımın altından yer kaydığı anlarda elimden tutan kardeşim. Hayatın bana verdiği en güzel hediyelerden biri. Sanki o telefonun ince kablosu gibi aramızda her an kopabilecek incecik bir bağ vardı. İşte yine kopmuştu. Ama bu kez telefonun başında oturup beklemek istemiyordum. Annem yemeğe kalması için çok ısrar etti ama aile direndi. Yok, hep ben kalıyorum, annemler bozuluyor. Bir kere de sen gel dedi bana. Beni görünce çok sevindiler. Hep birlikte taraçadaki küçük masanın başında yemek yedik. Macit amca bu sefer de beni bahane edip rakısını içti. Eski günlerden, çocukluğumuzdan konuştuk. Sonra onlar yine erkenden yatmaya gittiler. Biz de kapıları kapattık, sobaya birkaç odun attık, demliği üstüne koyduk. Ben üstüme bir hırka alıp sigara içmek için bahçeye çıktım. Başka bir şehirde, başka bir bahçedeydik ama sanki her şey aynıydı. Gökyüzü, toprağın kokusu, bahçenin bakımsızlığı, bahçe sandalyelerinin çizgili, solmuş kumaşı, uzaklardan gelen belli belirsiz müzik. Birazdan bir yıldız kayacaktı, dilek tutabilecektik. Yıllar önceki bir geceden bizi ayıran hiçbir şey yoktu. Yıllar dışında tabii. Yine hep ben anlatmıştım ama orada, gecenin sessizliğinde, bahçede yıldızlara bakarken anladım ki, onun da bana söylemek istediği şeyler var. Sanki okul günlerindeydik de gizli saklı şeyler konuşacaktık. Dönüp evde ışıkların sönüp sönmediğine baktı. Dedim ya, her şey yıllar öncekinin aynıydı. Söndüğünü görünce fısıltıyla, ''Sana bir haberim var ama sıkı dur.'' dedi. ''Yine o garip tabletlerden birini mi çözdün, yoksa yeni bir kral mı buldun?'' Güldü. ''Evet.'' dedi, ''yeni bir kral buldum.'' ''Yakışıklı mı bari, kaç bin yaşında?'' diye alay ettim. Bahçe lambasının solgun ışığında yüzünü tam göremiyordum. Evet, yakışıklı, hem de yaşıyor. En azından şimdilik. Yattığım yerden biraz doğruldum. Yoksa? Evet dedi, bizim Macar geri döndü. Anlatsana, çatlatırsın adamı. İyi casus olurmuş senden, çabuk anlat çabuk. Senin maceralarından sıra gelse anlatacağım ama diye güldü. Bırak beni şimdi canım, ne dedi, ne konuştunuz, senin için mi dönmüş, ne istiyor? Aa, amma meraklısın dedi. Beni sana böyle şeyler soruyor muyum? Sorsaydın ne yapalım? Ben meraklıyım. Yine surat asıp yollamadın adamı değil mi? Yok, surat asmadım dedi. Ama bu sefer o surat astı biraz. Niye? Çocukluğumuzda da karanlık gökyüzünün altında yaz sonu, buradan çok uzakta başka bir bahçede oturur, korkunç hikayeler anlatıp titrerdik. Harap köşkte oturan yaşlı kadınla kedileri, kimsenin bilmediği güçleri olan kambur arabacı, başka bir zamanda başka bir hayat yaşadığına inanan o mavi bakışlı oğlan. Çocukken bize farklı görülen her şey korkutucu bir hikayenin, dilden dile anlatılan boş efsanelerin, ürpertici öykülerin kurulmasını sağlıyor, onlara inanıp karabasanlar görmek aslında heyecan veriyordu. Yıkık dökük ahşap evdeki kadını yaşlılar evine yatırmışlardı. Kedilerden başka onu arayan olmuş muydu acaba? Kambur arabacı çoktan ölmüştü. Başka bir zamanda başka bir hayatı olduğunu anlatıp duran mavi bakışlı çocuk, dediklerine göre çok uzaklardaki bir ülkeye gitmiş, bir daha da ondan haber alamamıştı. Şimdi artık bütün bu öykülerden, ağaçların hışırtısından, gökyüzünün karanlığından, uzaklardan gelen anlaşılmaz seslerden korkmayacak kadar büyümüştük. Şimdi bizi korkutan başka şeyler vardı. Bizim dışımızda, bizim uzağımızda olan şeyler değil, burada, hayatımızın ta kendisi. Onunla ne yapacağımız, vereceğimiz kararlar bugün ve gelecek korkutuyordu bizi artık. Söylesene canım dedim, ne yaptın yine adama, niye surat astın? Ben bir şey yapmadım diye kestirdi attı. Delinin teki. Onca zaman sen beni görme, bir satır yazma, sonra kalkıp buraya gel, evlenelim diye tuttur. Az kaldı zaten karanlıkta önümü görmeden zor yürürken yere düşüyordum. Ne dedin? Evlenme mi teklif etti? Dur bağırma diye fısıldadı. Teklif mi demeli bilmem ki. Beni gördüğü anda başladı. Gidene kadar başka laf etmedi. E sen ne dedin? Ne cevap verdin? Ama ne cevap vereyim? Böyle damdan düşer gibi evlilik mi olur? Adamın nerede oturduğunu bile bilmiyorum. Böyle mi söyledin yoksa? Ne var bunda? Söyledim tabii. Öldürürsün sen insanı. Kızım böyle şey söylenir mi? Aa niye söylenmezmiş anlamadım. Bilmiyorum yalan mı? Canım bırak şimdi adamın nerede oturduğunu. Bana doğrusunu söylesene şu işin. Sen ne düşünüyorsun? Kendi derdime düşmekten senden haberim yok. Dağların başında gidip Macar aşık bulmak da tam sana göre yani. Pes doğrusu. Sus ben de buna gülüyorum. Annem duysa yüreğine inecek. Söylenip duruyor zaten ne işin var oralarda diye. Kader diye ben buna derim. O kralların laneti tutmuş seni. Benim de aklıma gelmedi değil. Adamların kaç bin yıllık huzurunu kaçırdık. Başımıza ne gelse şaşırmam. Artık titremeye başlamıştık. İçeri girdik, sobanın başına oturduk. Peki geri dönüp bunca zaman seni mi düşünmüş? O bir yandan çaylarımızı koyuyordu. Ona sorarsan öyle. Ama tabii ben inanmadım. Niye canım? Belki doğrudur. Tutulmuştur belki görür görmez. Belliydi zaten. Aman güldürme beni. Kim bilir kaç şehir dolaştı, kim bilir kaç kadından kaçtı da gelip dağların tepesinde beni buldu. Aa, 2 dakikada burnum donmuş, kış iyice geldi. Söylesene nasıl bir adam bu? Dur bak sana şöyle anlatayım. Eğer cip gelmezse en yakın yere gidip yiyecek almamız bile 2 saat sürecek. Dağın başında bütün gün tozun toprağın içinde çalışıyoruz. Sonra yağmur yağıyor, biz çamurun içinde ayağımızda koca postallarla yürümeye çalışıyoruz. Seninki çadırdan çıkıyor, kafasında şapkası, üstünde tweed ceketi, ayağında golf pantolonu, bembeyaz çorapları, havayı kokluyor. Aa beğendim, tam bana göre. Evet tam sana göre, eminim tanışsan bayılırsın. Beyefendi 1 hafta kalmaya 2 büyük valiz de geliyor. Onları taşıtmak için de ayrıca yanında birini gezdiriyor. Ne yapıyor orada peki, yani senin peşinde dolaşmaktan başka? Aa söylemedim mi? Güya bu kızının hikayesini yazıyor. Anadolu kitabı hazırlıyor. Elinde küçük bir defter, sürekli herkese sorular sorup notlar alıyor. Nereye gitti şimdi? Aslında Fransa'da yaşıyormuş. Macar dediğime bakma, çocukluğundan beri ülkesine gitmemiş. Hayatı yollarda, kazılarda geçiyor. Hani şu macera perest dedikleri. Güldüm. Fena mı işte, beraber gezersiniz. Sen kazarsın, o yazar. Tabii, çocuklara da sen bakarsın artık. Çocuklar mı diye bir çığlık atınca eliyle bana sus işareti yaptı. Alçak sesle konuşmaya çalışarak. Oo kızım sen çoktan havaya girmişsin, şuraya yazıyorum. Bu iş fazla sürmez, nikaha geliriz dedim. Bak nasıl eğlendi, ben seninle böyle alay etmiyordum ama. Kim bilir ne zamandır, belki okul yıllarımızdan beri o geceki gibi gülmemiştik. Ben farkına bile varmadan, belki birlikte yaşanması gereken yıllardan, yan yana geçirilen bir çocukluktan sonra hissedilen o yakınlığı, bir aşığa, bir sevgiliye duyulan değil de hep yanımızda, artık bir başkası olduğunu unuttuğumuz insanlara duyduğumuz sevgiyi duymaya başlamıştım ona. Öyle olmasa her keresinde çiçeklerle, hediyelerle, şarkılarla gönlümü alabilir miydi? Ben ona kızamıyordum. Bütün öfkem gece gökyüzünde kayıp giden bir yıldız gibi anlıktı. Yine öyle oldu. Ama bu kez çiçekler, hediyeler gelmedi. Kendisi geldi. Pazar akşamı karşıdan döndüm. Hava erkenden kararmıştı. Çalkantılı denizde gelirken kara bulutlar her yeri kapladı. Vapurdan inmemle deli gibi bir sağanak bastırdı. Koşa koşa bir taksi bulup eve geldim. Yine de havaya aldanıp ince giyindiğim için sırılsıklam olmuştum. Telefon gelmemişti, şaşırdım. Canım sıkıldı. Beyefendi hem suçlu hem güçlü. Bütün bu olanlardan sonra aramıyor bile. O yağmur bütün gece sürdü. Gök gürültüleriyle uyudum. Sabah annem beni uyandırıp fısıltıyla dedi ki, "Kızım kalk, dışarıda biri seni bekliyor." Uyku sersemliğiyle ne demek istediğini anlamadım. Dışarıda mı? Kalktım. Pencereye gidip baktım ki bir ağaca yaslanmış, yağmurun altında öylece duruyor. Hemen üstüme bir şey alıp kapıya fırladım. "Burada böyle ne yapıyorsun, delirdin mi?" dedim. Yaklaştı. "Çok erken geldim," dedi. "Ne yapacağımı bilemedim. Hem sen uyuyorsundur diye düşündüm." Üstündeki bej pardüsü kahverengiye dönmüş, şapkası iyice ıslanmış, gömleğinin yakaları bile su gibi olmuştu. "İçeri gel," dedim. "İliklerine kadar ıslanmışsın. İnsan bir kapıyı çalmaz mı? İyi ki annem görmüş." Onu oturma odasına aldım. Annem sanki bütün bunlar çok doğalmış gibi üstündekileri aldı. Ben de Nihat'ın odasından giyecek bir şeyler getirdim. Öyle ıslanmıştı ki koltukları iz yapmasın diye oturamıyordu. Annem havlu getirdi. O giyinirken biz bir an yalnız kaldık. Gözlerini kaçırıp "Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım," dedi. Onun buraya geleceği, abimin giysilerine bürünüp kahvaltı edeceği 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. O kadar şaşırmıştım ki kızgınlığımı unutuverdim. "Biraz kısa geldi ama ne yapalım," dedim. "Ötekileri hemen kuruturuz." Leylak gelip sanki tanımış gibi onun kucağına atladı. "Amma da büyümüşsün sen," diye sevdi onu. "Ne olur kusura bakma, öyle çaresizdim ki," dedi. Bir yandan içimden gülüyordum. Hem gelmiş hem de suçunu bildiği için kapıyı çalmaya cesaret edememişti. Annem tepsinin içinde yemek getirdi. İkisi de ne söyleyeceğini bilemiyordu. Şu bildik nasılsınızlar dışında ikisinin de ağzından bir söz çıkmıyordu. Çayını koydum. Annem çıkınca "Kaç saattir buradasın?" diye sordum. "Bilmiyorum," dedi. "Sorma, hiç uyuyamadım zaten. Kör şafakta kalktım geldim." Anlaşılan herkesle beraber karısını da dün gece yollamış, bir bahaneyle kendisi kalmıştı. Aslında içim öyle sıkıldı, öyle fenalaştım ki çıkıp biraz yürümek istedim. "İşte sonra da kendimi burada buldum," dedi. Güldüm. "Epeyce yürümüşsün," dedim. Çayından bir yudum aldı, bir sigara yaktı. "Bu böyle olmuyor," dedi. Birden içime bıçak saplanıyormuş gibi bir acı duydum. Her şey birbirine girdi, seni de perişan ettim. Beni sorsan ne yaptığımı bilmez haldeyim. "Bana bir şey olduğu yok," dedim. "Biliyorum söylemiyorsun ama çok üzülüyorsun," dedi. "Kimseyi üzmeyeyim derken herkesi üzüyorum, sonra da en çok kendim üzülüyorum." Ben de bir sigara yaktım, sesimi çıkarmadan bekledim. Hep kaçtığımız, ertelediğimiz bir konuşmaydı belki de. Böyle konuşmaları sevmem. Eğer bir konuşmanın sonunda kimsenin istediği olmayacaksa konuşmak neye yarar? Ben sonlardan hep kaçarım. Sonla yüzleşmeyi sevmem.
Ayrım sonu.